baby, if you give it to me.
Pablo Picasso'nun Avignonlu Kızları.
Bilgisayar benim için tıpkı bir fırça gibi. Sonuçta bir resim yaptığınızda kimse resmi sen değil fırça yaptı demez.
Dünyadan herkese merhaba. Burası Ne Düşünmüştüm Radyo Stüdyosu.
Bok herif, orayla oynama.
Pardon. Kerim Darwin ilgi çekmeye çalışıyor. Baştan alıyorum. Dünyadan herkese merhaba. Burası Ne Düşünmüştüm Radyo Stüdyosu. Sanatın ve sosyolojinin kainattaki tek adresi olan Ne Düşünmüştüm Radyo, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni olan dünyadan tüm kainata merhaba diyor. Ve şöyle devam ediyoruz. Keşke kendi kendime konuşmasam da alttan sürekli bu müzik çalsa ama o zaman da kayıt berbat oluyor. O yüzden müziği kapatmak zorundayım. Ara ara yine veririz beyler. Evet. Bu akşam Karen Armstrong'un Mitlerin Kısa Tarihi kitabını konuşacağız. Hemen şöyle başlayalım. Hızlı bir giriş yaptıktan sonra. Mit nedir? Kısaca mit, ilk insanın dünyayı anlamlandırma çabasıdır. Ve mitler aslında dinlerin atasıdır. Çoğu yerde dinlerin veri tabanıdır ve hatta bizatihi kendisidir. Bunun içinde oldukça böyle çağrışımlı yalanlar var. Yani mitlerin. Ve gerçeğe düşerse mit hızlıca yalanlanır ve çürür. Bu yüzden en iyi mit dönemin şartlarıyla yalanlanması mümkün olmayan hikayelerle bezeli olmalıdır. Gerçek mantıktan uzak ama içerisinde belli başlı gerçekliklerin olduğu ve insanlara coşku veren bir hikaye. Kısaca mit bu diyebiliriz. Şimdi şöyle bir metafor yapalım. Bugün bir mit yapacağız. Bize lazım olanlar: 1. Günün şartlarıyla yalanlanması mümkün olmayan mantıksal bir gönderme ve insanların yaşam coşkusunu arttıracak vaatler. Bir mit yaratmak için bu iki şey lazım. Mutfağınızda bu iki şey varsa bir mit yaratabilirsiniz. Şimdi bu metafordan sonra şöyle diyelim. Bir mit yarattık. Peki bunu nasıl havaya uçuracağız? Bir mit nasıl çürütülür? Kısaca bir miti yok etmek için iki şey bilmemiz gerekir. Mite inanan kişiyi inandığı şeyi mantıkla izah etmesini istemek. Bu birinci aşama. İkinci aşama, vaat ettiği şeylerin aslında olmadığı konusunda onu ikna etmek mitin. Ki bu imkansız gibi bir şey. Yani kimse öldükten sonra hurilerin olmadığını kabul etmez. O yüzden bu ikinci aşama, yani bu ikinci aşamadan başlamak çok da mantıklı değil. Neyse, şöyle devam edelim. Bir mit iki temelde yükselir ve çöker. Ve aslında her mit ölü doğar. Çünkü mit olması için belli bir mantığa ihtiyacı var. Belli bir gerçekliğe. Ama tabii belli bir zamandan sonra da haliyle bu gerçeklik onu yavaş yavaş kemirir ve çökmesine sebep olur. Çünkü kendini yaratmak için küçük mantıksal açıklamalar yüzyıllar sonra onun inanç duvarlarına küçük çatlaklar açar ve gün geçtikçe bu çatlaklar genişler ve mantığın yüksek basıncı mitin duvarlarını kırıp geçer. Sonuç olarak mit yıkılır. Tabi burada bahsettiğimiz mit bir kurum değil. Mit ona inanan insanların kafasının içinde vardır. Eğer ona inanan bütün insanlar bir sabah ona inanmayı bırakırsa tarih sahnesinden silinip gider. Yani hem de öyle bir silinip gider ki hiç yokmuş gibi. Yani bu insanla alakalı bir şey tam olarak. Başka bir şey değil. Sonuç olarak şöyle toparlayabiliriz. Mitler bu iki noktayı kaybederse sistem tarafından kusulurlar. Artık sistem dediğim insanların mantığı, beyni, kafasının içerisindeki düşünceler tarafından artık ekarte edilirler ve iş görmez hale gelir bu durum. Yani en olmazsa olmazı hangisidir dersek iki aşamada, yani biri vaatler, yaşam coşkusu, diğeri de mantıksa, en olmazsa olmazı mantıktır. Yani tamamen dünyadan kopuk, farklı, fantastik bir şey söylediğiniz zaman bu artık peri masalına döner. Bu yalanlar ve şakalar içinde böyledir. Bir yalanın içinde eser miktarda doğruya, bir şakanın içinde de eser miktarda gerçeklik payına ihtiyaç vardır. Yoksa yalan inandırıcılığını, şaka da komikliğini kaybeder. Tıpkı mitler gibi. Mitlerin içinde de biraz doğruya, biraz da gerçeğe ihtiyaç vardır. Yoksa bu peri masalı olur. Ve koca bir yalandan ibaret olur. Yani bunu da kimse yemez. Evet. Şimdi kitabın başlıklarını hızlıca söyleyeyim. Normalde böyle indeks yapmıyordum ama Mitler'in kısa tarihi kitabı gerçekten çok kısa olduğu için bunda bir sakınca görmüyorum. Evet, mit nedir? Birinci başlık bu. Birinci bölüm bu daha doğrusu. İkinci bölüm paleolitik çağ. Üçüncü bölüm neolitik çağ. Sonra ilk uygarlık, eksenel çağ, eksenel çağ sonrası ve büyük batının dönüşü. Şöyle başlayalım. Öncelikle mit nedir? Başlığı altındaki kitabın altını çizdiğim yerleri hemen hızlıca okuyayım size. Şöyle diyor. Birincisi mit, çoğunlukla ölüm deneyimi ve yok olma korkusuna dayanır. Neandertallerin ölülerini genelde yeniden doğacakmış gibi cenin pozisyonunda gömdüklerini görürüz diyor. Burada da herhalde yani ilk insanların da belli başlı mitleri olduklarını görebiliriz. Yani onlar için de ölüm bir yeniden doğuş hikayesinin başlangıcı. Onlar da herhalde öyle anlamlandırmışlar bu durumu. Kitabın belli bir bölümünde şöyle bir şey daha söylüyor. Mit nedir başlığında. Hepimiz nereden geldiğimizi öğrenmeye can atarız. Evet, tabii bildiğimize zaten emin değilsek. Sonra şöyle bir şey daha var. Yine aynı bölümden. Müzik gibi mitoloji de ölüm ve yok olma karşısında bize coşku verir. Eğer bunu sağlamıyorsa bir mit tükenmiş, işlevini yitirmiştir. Bu başta da bahsettiğimiz yani bu coşku meselesi mitlerin olmazsa olmazlarından biri. Yani müzik gibi demesinin sebebi aslında şöyle de bir not düşmüşüm yazıma. Sanatın dinle olan dirsek teması hakkında bir iki laf et demişim kendime. Yani aslında şöyle düşünüyorum ben. Mitler zamanla başta da bahsettiğimiz gibi aşınmaya başladığında başlarına gelen şey inandırıcılıklarını yitirmek oluyor. O yüzden bunu sanatla bir şekilde kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Yani Hristiyanlık, Müslümanlık ya da diğer işte inançlar. Sanatla olan dirsek teması malumunuz kilisenin yaptırdığı resimler, heykeller, mimari, işte İslam coğrafyasındaki işte eserler, heykeller, Hinduizm'deki işte ya da pagan inançlarındaki eserler. Ya bunların hepsi tabii kültürel olarak hep birbirinin gelenekleri ek olarak gelmişler, sürekli üstüne koymuşlar. Yani birbirleriyle çok da farklı şeyler değiller. Yani burada demek istediğim şey şu. Dinler, yani mitler, inançlar veya düşünceler zamanla inandırıcılığını kaybettiği için kendini başka ek desteklerle güçlendirmek zorunda kalmışlar. Bu da sanatın kendisi yani mimari falan, işte resim, heykel. Kalıcılıklarını yitirmemek için buna ihtiyaçları var. Hatta bunun üzerine şöyle düşünmüştüm bir, yani herhalde sanat olmasa, yani Hristiyanlık tarihindeki resimler, heykeller olmasa ya da İslam coğrafyasındaki heykeller, heykeller diyemeyiz tabii de, işte mimari, yan sanatlar olmasa, edebiyat vesaire. Herhalde çok uzun ömürlü olmaz yani bir dinin, bir mitin kendisi. Çünkü yani şöyle de diyebiliriz, elini sanattan çekmiş bir mit yok olmaya mahkumdur herhalde. Yani ben öyle görüyorum. Mesela eskiden İslam coğrafyası, ya tabii Hristiyanlık kadar hiçbir zaman sanatla haşır neşir olmamış ama Müslümanlık. Şimdi mesela daha da başka mezheplerde falan şeyler var, işte müzik haram, işte resim haram, suret haram, işte perspektif, derinlik falan, böyle şeyler yasak. Yani aslında bu bir inancın kalıcılığına zarar veren şeyler, yasaklar. Yani çünkü diğer tarafta başka düşüncelerde insanlar haldır uldur sanat eseri yaratıyorlar. Yani Caravaggio olsun, işte Levan, yani biliyorsunuz işte bu büyük adamlar yani kilise tarafından tutulup işte şuraya bir şey çizelim, şuraya bir İsa çizelim, şuraya bir Meryem Ana yapıştıralım. Efendime söyleyeyim. Bunlar olmazsa, çünkü biliyorlar başına geleceklerini. Yani o yüzden maalesef ki bizim coğrafyamızdaki inançların gelecek yüzyıllarda biraz daha zayıflayacağını düşünüyorum. Bu konuda maalesef. Çünkü görünen o ki biz bunlarda bayağı gerideyiz. Yani hatta şimdi tabii burada ben bir miti, bir inancın var olmasını illa da var olsun diye bir şey etmiyorum. Yani olmasa da olur. Önemli değil de. Yani sonuçta yani mitin kendisi belli başlı yerlerde çalışan bir öge ve yeri geldiği zaman kullanılmasını da bir sakınca görmüyorum. Ama tabii mesela şimdi artık Hristiyanlık sanatı diye de bir şey yok. Yeni modern dünyada insanlar Meryem Ana çizmiyorlar, İsa çizmiyorlar. Bu çizilenler başka şeyler, başka sanat eserleri. Ama zaten yani Hristiyanlık düşüncesinin zaten Batı'da artık çok para ettiği de söylenemez. Herhalde sanatın bu düşünceden elini çekmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum bu durumun. Neyse okey, şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Bizim coğrafyamızın büyük sanatçısı Sibel Can'dan Berivan sizlerle beraber olacak. Ve hemen sonra Paleolitik çağdan devam edeceğiz.
I can live all I can die.
Evet, kısa bir şarkı arasından sonra yine beraberiz. Şimdi paleolitik çağ. Abi çok zor. Yani muhtemelen çağın kendisi de en az ismi kadar zor. Paleolitik çağdan devam ediyoruz. İnsanın biyolojik evrimini tamamladığı dönemdir diyor kitapta. Bu çağda toprak ana değil, bir canavar gibidir. Affetmez ve bağışlamaz. Çünkü insanlar daha avcı toplayıcıdır. Ve şöyle devam ediyor. Bir yerde şöyle bir laf var yani. Mitoloji doğaüstü varlıklarla fazla temas kurarsa başarısız olur. Başarılı olmak için insanlarla bir şekilde temas kurmak zorundadır. Yani kitabın burasında da yine başında durumu özetlediğimiz bir gönderme var. Mitin kendisi çok fazla mucizeden bahsederse, yani mucize tırnak içinde bahsederse, yani bir yerden sonra bayar. O yüzden var olan insanların sosyal durumu, ekonomik durumuyla da biraz bağ kurmak zorundadır. Yani durum bu. Zaten bütün mitlerin kendisi bakıldığı zaman avama hitap etmiyorsa, tabana hitap etmiyorsa, yani kölelere, fakirlere hitap etmiyorsa o da çok tutmaz. Ya çünkü zenginlerin zaten bir mite, bir dine ihtiyacı olmaz. Fakirlerin bir dine ihtiyacı olur. Kölelerin bir dine ihtiyacı olur. Öldükten sonra baba sen kralsın diyecek birine ihtiyacı olur. Diğer türlü zaten Roma'da adam hamamda yaşıyor. Zaten vaat edilen şeyleri burada yaşıyor. O yüzden bir vaade ihtiyacı yok. Çünkü zaten vaat edilen hayatı yaşıyor. Yani o yüzden zaten bütün gelen dinlerin ve mitlerin ve düşüncelerin ilk girdiği yer fakir fukaradır. Fakir fukarayı yakalamaya çalışır. Çünkü zaten dünyada bunlardan çok var maalesef. Henüz bütün dünyanın ekonomik olarak eşit olacağı bir ekonomik model geliştirilmedi. Sosyalizm haricinde, ki sosyalizmin kendisi de ne kadar uygulanabilir uzmanı değilim. Yani o yüzden şöyle diyebiliriz kısaca, fazla uzatmayayım lafı. İlk başta ezilenleri tutması lazım. İnsanlara hitap edebilmesi için. Zaten belli bir yerden sonra zaten egemenlerin eline bir şekilde geçiyor. Geçtikten sonra da bir şekilde yozlaşıyor. Yani gücü arkasına aldıktan sonra, güçlülerin eline düştükten sonra bir şekilde artık sistem onu da kusuyor. Çünkü ilk baştaki o mazlumların hikayesi olmaktan çıkıp artık zulmedenlerin enstrümanı haline geldiği için artık o da diğer insanlar tarafından ya baba tamam sen, senin de hikayen buymuş, sen de bizi aldattın falan durumuna gelip bir şekilde o da sistem tarafından kusuluyor. Sistem dediğim şey burada çoğunluk tabii. Konudan bağımsız olarak şöyle bir şey var. Paleolitik çağ başlığı altında, yani o zamanlardan bir uygulama. Ergen çocukluğunu öldürüp yetişkinlere özgü sorumluluklar dünyasına adım atmalıdır. Ergenlik çağındakiler toprağın altına gömülür. Yoğun fiziksel acı ve karanlığa maruz kalırlar. Genellikle sünnet edilir ya da derilerine dövme yapılır. Yaşadıkları bu sarsıcı acı onlarda kötü bir etki yarattığı gibi kişinin içindeki derin güçleri açığa çıkartmasına da yardımcı olabilir. Yani şundan bahsediyor, bu Hasta Toplumlar kitabında bahsettiğimiz bazı kabilelerin bu tip uygulamaları vardı kitabın içinde. Ben belki bunları söylememiş olabilirim. Ama mesela işte erkekliğe veya kadınlığa ilk adımını atmasına yardımcı olmak için böyle enteresan uygulamalar var. Yani bizde de mesela sünnet var. Yani burada da mesela bazılarına dövme yapıyorlar, bazılarını ormanda tek başına bırakıyorlar. Yani böyle çocuklara travmatik şeyler yaşatıyorlar ve nihayetinde çocuk ya kafayı yiyor ya da gerçekten şey oluyor. Gerçekten bir yetişkin oluyor. Ya yani böyle acıyla yetişmiş çocukların toplumda daha başarılı olmasının sebebi, hani bizde de var ya işte bu yokluk görmüş adam, bu yokluk görmüş çocuk işte öyle burs kazanmış, böyle burs kazanmış. Hatta böyle bu bizde de bir şeydir yani, hani böyle övünülecek bir şeydir işte biz fukarayız falan, hani ona rağmen başarılıyız. Aslında bu yaşadığın ilk acılar insanın kişiliğinde bir gelişmeye yol açabiliyor. Tabii her zaman değil. Bazen kötü sonuçlar da doğurabiliyor tabii. Bu da ona benzer bir alıntı. O yüzden dikkatimi çekti. Ben de bu başlığın altına koymak istedim. Neyse. Şimdi Neolitik çağa geçiyoruz. Neolitik çağda tarımın keşfedildiği dönemdi. Artık insanlar ekip biçmektedir. Tohumların toprağın rahmine gömüldüklerini ve hayret verici bambaşka bir yaşam biçimine dönüştüklerini gözlemleyen insan burada bir gücün olduğunu düşünmeye başlamış. Toprak bütün her şeyi bir rahim gibi içinde barındırıyordu diyor. Şimdi Neolitik devrimden sonra erkekler artık edilgen konuma düşüyor. dünyayı baştan başa dolaşan, savaşan ve yemek getiren tanrıçadır. Bu dönemde toprak ana olmuştur ve bu dönemde mitlerdeki kahramanlar kadın ağırlıklıdır. Yani toprak ana. Toprak ana dediğimiz şey, yani toprak ana dediğimiz konsept Neolitik çağda ortaya çıkıyor. Yani tarımın doğumuyla. Mesela yer Anadolu, işte bereketli hilal dediğimiz yerler, tarımın doğduğu yerler. Yani eş zamanlı olarak başka yerlerde de doğmuş tabii, ama ben tabii daha vakıf olduğum coğrafyadan bahsedeyim. Ya burada da mesela işte Sümerler'de, Anadolu'da yani tanrıçalar çok var. Kadın, bütün tanrılar kadın. Kadın, kadın, kadın. Çünkü toprak ananın kendisi kadın. Otomatik olarak demek ki tanrı da kadındır diye düşünmüşler Neolitik çağda. Yani feministler bu çağda çok mutlu olabilirmiş. Gerçi orada da muhtemelen takılacak bir şey bulunabilir. Ama yine de fena değilmiş yani. Ve ilk uygarlık. Nihayet ismini söyleyebildiğim bir çağa geldik. Bu şöyle bir dönem. Kurbanlar dönemi. Burada işte yılın daha bereketli olması için kurban veriyorlar. Bazen keçi, bazen bir insan, bazen bir işte bakire kadın, işte bazen hasatın bir kısmı. Bu da bir tür kafalarındaki mitlerle iletişim kurmak için buldukları ibadet şekli. Yani bizde de var ya, mesela çoğu dinde de olduğu gibi işte kurban, işte bu kurban ne işe yarıyor? İşte bizi kötü durumlardan koruması için bir tür ritüel, konsept. Tabii o zamanlar da var. Yani o zamanlarda insanlar işte deve kesiyorlar, insan kesiyorlar sunaklarda, işte hayvan kurban ediyorlar, hasatlarını veriyorlar vesaire. Yine aynı şeyler o dönemlerde de var. O dönemlerden de gelen bir alışkanlık yani. İlk uygarlıktaki mitlerin olayı, yani bu dönemdeki olay, diğer dönemlerden biraz daha farklı. Diğer dönemlerde insanlar dünyada daha amatör oldukları için, tırnak içinde, hani dünyayı anlamaya, anlamlandırmaya, nereden geldiklerini çözmeye, neden burada olduklarını anlamaya, nereye gidecekleri hakkında bir fikir sahibi olmaya çalışırken, bu uygarlıkta, ilk uygarlıkta daha çok, zaten biz bunları biliyoruz. Zaten her şeyin farkındayız. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, neden buradayız gibi şeylerden zaten bu durumlara vakıfız. Buradaki konsept tamamen bilgilendirme değil, öncelikle bir saltma, yani rahatlama, kendini güvende hissetme. İnsanların kendini güvende hissetmeleri durumu. Yani buradaki dini ritüeller genelde saltma olarak ilerliyor. Yani burada paleolitik çağdan ilk uygarlığa kadar gelen dönemi böyle özetleyebiliriz. Bebeklik, ergenlik ve gençlik dönemi. Sert deneyimler geçirmiş önce. Bir şeylere inanmış. Sonra inandıklarını terk etmek zorunda kalmış. Başka deneyimler geçirmiş ve sonunda yani durun beyler, bir Ahmet Kaya, bir Marilyn Manson olmaz bu kadar. Hani ergen savrulması gibi, artık çok sıkıldım. Hani biraz düşünelim bakalım demişler. Ve akabinde hani bu savrulmalar insanları bir sonraki çağa, esnek çağa, felsefenin bulunduğu döneme getirmiş. Yani insanlar bu durumlardan çok sıkılmışlar. Dünyayı anlamaya çalışmaktan, güvende olmaya çalışmaktan, bu savrulmalardan çok sıkılmışlar. İşte bir anaerkil, bir ataerkil, işte bir doğanın vahşiliği, bir toprak ana konsepti falan. Hani ondan sonra düşünmüşler, demişler ki ya bu böyle olmayacak abi, başka bir şey bulmamız lazım bizim. Başka bir şeyler dönüyor herhalde demişler ve sonrasında esnek çağa geçmişler. Yani esnek çağda şöyle diyor, yani bu başlıkta da şöyle diyebiliriz. Yeni din ve felsefe sistemleri ortaya çıkmış. Taoculuk, Hinduizm, Avrupa'da akılcılık, birçok dini figür ve dini savaş bu dönemlerde gerçekleşmiş. Sonraki başlıkta da şöyle devam ediyor. Yani esnek çağ sonrası diye bir başlık daha var. Burada da şöyle ilerliyor hikaye. Burada da artık tamamen felsefenin, mantığın devreye girmesi başlıyor. Yani dinlerin mucizeleri rafa kalkıyor. Mantık devreye giriyor. Yani artık yavaş yavaş ilerleme mantıktan devam ediyor. Çünkü başında da bahsettiğimiz gibi artık dinler ya da mitler içinde bulundurdukları küçük mantık ögeleri tarafından kemiriliyorlar ve uyarlanmaya çalışıyorlar. Bu mantığın kendisi de otomatik olarak bir yerden sonra o miti çürütüyor. Ve esnek çağ sonrasında da aslında başlayan şey tam olarak en başta söylediğimiz bu mantığın yavaş yavaş mitleri işte sorgulaması, denemesi falan, bu tip şeyler başlıyor. Şöyle bir alıntı yapıyor hatta Esnek Çağ sonrası başlığı altında. Güzel bir alıntı. Şöyle başlıyor. Kutsalı tartışmak için mantığı kullanmak, çorbayı çatalla içmeye çalışmak kadar yararsız bir çabadır. Müslümanların ve Yahudilerin kendi mitolojilerini akılcılaştırmayı bıraktıkları zamanlarda Hristiyanlık bir daha asla bırakmayacakları bir şekilde bu çalışmaya sarılmışlardır. Bu dönem artık yani bunu aydınlanma diyorlar işte. Aslında şu anda ilk çağdan geldiğimiz nokta Rönesans, reformlar çağı. Yani burada şundan bahsediyorlar. Aklı Yunanlılar buldu. Yani antik Yunan'da işte Thales, Sokrates, Aristo, Platon. Hani bu adamlar bunu buldular. Sonra Hristiyanlık miti geldi. Felsefenin hepsini yasakladı. O dönemde Müslümanlar çok büyük bir Arge işlemine başladı diyebilirim. Yani kısaca bu kitapların hepsini aldılar. Yunanlıların elinden yasaklanmış kitapların hepsini aldılar. Okudular, aydınlandılar, geliştirdiler. Sonrasında Haçlı seferleriyle beraber Haçlılar tekrar İslam coğrafyasına geldi. Ya abi bunlar da neymiş böyle falan, bak bunlar da aslında batılı adamlarmış, bu kitapları yazan adamlar. Bu kitapları Müslümanlar bizden almışlar, üstüne bir şey koymuşlar ve kendini geliştirmişler. Tabi o zamanlar Müslüman coğrafyasında, yani İslam coğrafyası Avrupa'ya göre, Hristiyan coğrafyasına göre çok yukarıda entelektüel bir coğrafya. Yani düşün, yani şey gibi, yani taşradan büyük şehire geliyormuş gibi düşünün Haçlıları. Sonrasında tabi Hristiyanlar tekrar bu kitapları daha da gelişmiş bir şekilde, bu sefer işte İslam coğrafyasının düşünürlerinin de üstüne koyduğu bilgiler alıp tekrar batıya taşımışlar ve bunun üzerine araştırma yapmaya başlamışlar. Ondan sonra da bizim coğrafyamızda, yani İslam coğrafyasında körelme başlamış. İşte tabii burada başka olaylar da var. Hem Haçlı seferleri hem Moğolların gelmesi, başımız beladan kurtulmamış yani. Bu da bizi tabii geri itmiş. Bu sefer de batılılar yükselmişler ve kendi dinlerini mantıkla sorgulayıp daha seküler bir hale getirmişler. Biz de tabii savaş, Allah savaş haliyle bizim arkadaşlar da, tabii bunların içinde Yahudiler de dahil, işte Ezidiler, Süryaniler, yani bu topraklarda yaşayan insanlar mitlerini mantıkla sorgulamayı bırakmışlar, mantığı bırakmışlar, can derdine düşmüşler. Bu da onları geride bırakmış. Esnek Çağ'da biraz bundan bahsediyor. Tabii kitap çok ileriden gittiği için, yani çok hızlı gittiği için aslında kronolojik olarak bunları çok hızlı geçiyor. Ve bir belgeselde şuna denk gelmiştim. Hristiyanlıkla alakalı. Bir belgesel izlemiştim yani. Adam şunu söyledi. Hristiyanlık dünyanın en hızlı sekülerleşen dinidir. Yani Hristiyanlığın en büyük avantajı aslında artık bir din olmayacak kadar Batı felsefesi tarafından mantıkla yıkanmış olması. Sadece bir kabuktan ve bir sembolden ibaret bir imaj kalmış geriye. Bahsettiğim şey zaten hani yine ilk başta da konuştuğumuz gibi sanatın kendisini kullanmaya çalışmış, mantığı kullanmaya çalışmış. Yani din ayakta durmak için her şeyi kullanmaya çalışmış. Sanatı, mantığı, felsefeyi. Ama tabii bu ona bir şekilde, yani bu onu bir şekilde yok eden şeyler. Geriye kalan şeyler sembolik değerler, işte haç, işte vitralar, güzel kilise mimarileri, ama aslında bakarsan felsefenin girdiği hiçbir yerde bu tip şeylerin bağlayıcılığı kalmıyor. Yani bunu kendi coğrafyamızda da görebiliriz mesela. Şimdi mesela bu Müslümanlığın başına gelen de bir şey. Hani TV'lerde dini bilimsel bir tabana oturtmaya çalışanların nasıl madara olduğunu ve Müslümanların nasıl bu durum karşısında akın akın sekülerleştiğini görebiliriz. Tabii burada var olan iklimin de büyük bir katkısı var, ama bu eninde sonunda olacaktı. Çünkü din ve mit artık günümüz bilimi gibi söz sahibi değil, ama olmak da istiyor. Çünkü hani mitin kendisi para eden her şeyi kullanmak ister. Sanat olur, mimari olur, edebiyat olur, bilim olur. Hepsini kullanmak istiyor, ama bunların hepsi bir şekilde onu yok ediyor. Yani o zaman biraz bilinmiş gibi takılayım diyor. Ama bu tam bir paradoks, çünkü bir mit ucundan da olsa mantığa ve bilime bulaşınca artık çürüme süreci başlıyor. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Her mit ölü doğar. Çünkü bir şekilde mantığın eline düşecektir. İçindeki bulunduğu küçük mantık göndermeleri yüzünden ve sonunda yok olacaktır. Yani bizim şu anda yaşadığımız durum da bu aslında. Şu anda işte modern dünya karşısında tıpkı Hristiyanlığın düştüğü gibi bir duruma düştü işte bizim dinimizde. Bu nedir? İşte insanlar bazı şeylere artık çok prim vermiyorlar. Bu da işte ilahiyatçıların, işte dini bir şekilde, dini egemenliğin ve gücün verdiği saltanatı elinde tutmak isteyen insanların, yani dini kurtarmaya çalışıyorlar. Bu aslında bunun adı budur yani. Dini kurtarmaya çalışmak, miti kurtarmaya çalışmak işte. Aslında burada bilimsel bir gönderme de var. Efendime söyleyeyim işte hani böyle var ya çel akıl mı akıl çel mi böyle adamlar çıkıyor falan böyle. İşte şuradan şu ayetin numarasını toplayınca şuradan şu işte DNA'sının bilmem neyin işte Sirius yıldızının koordinatını ya abi böyle şeyler tabii yani keşke olsa öyle bir şey yok. Ya bunların hepsi aslında madara oluşun kötü örnekleri maalesef. Ama bu her düşüncenin başına gelir. Neyse artık yapacak bir şey yok. Durum böyle ilerliyor. Bu herkes için böyle ilerliyor yalnız sadece bizim için değil. Her din, her mit, her düşünce için böyle ilerler. Yani bu işin ekolojisi budur. Son bir başlık daha var burada. Büyük Batı'nın dönüşü diye. Şöyle diyor. Batı geçmişle övünmek yerine geleceğe bakmayı tercih etti. Eskiden logosa yani mantığa yeterince değer verilmiyordu. Bunun yerine mitosa yani mitlere ve dinlere daha fazla yer veriliyordu. Ama logosun zamanla yarattıkları görülünce her alandaki ilerleme yani teknoloji, işte tıp artık mitosun popülerliği azaldı. Tabii bu durumda gelişen ya da gelişmekte olan toplumları manevi bir kriz içinde soktu. Yani kısadan ise Büyük Batı'nın dönüşü başlığı altında artık Batı'nın mitlerle tamamen nasıl koptuğunu görüyoruz. Ve son olarak ikinci perdeye geçiyoruz. Bu ikinci perde kitabın başlığı değil, bu böyle bir şekilde ayırdım. Burada da tabii bir bilim eleştirisi var kitapta, kitabın sonuna doğru. Bu çok kısa. Kısa olmasının sebebi bilimin çok müthiş bir şey olduğundan kaynaklanmıyor. Hikayesinin mitlerden daha kısa bir tarihe dayanmasından kaynaklanıyor. Buradaki bilim eleştirisi de şu. Yani bilimin kendisinin tamamen insan ilerlemesinde mitosu, miti, dinleri geride bıraktığında sadece bilimle ilerlediğinde artık insan müthiş, mükemmel, harikulade, ahlaklı, aklı başında bir şey olmuyor diyor kitap. Haklı olarak şöyle örnekler veriyor. 1912 yılında Titanic gemisinin batması teknolojinin kırılganlığının göstergesiydi. Birinci Dünya Savaşı, toplama kampları, Bosna katliamı bize bir ölüm kampının bir üniversitenin hemen yanında kurulabileceğini gösterdi. Ya yani burada bir ölüm kampının bir üniversitenin yanında olması sözcüğüne dikkat çekmek isterim. Çünkü bilim teknolojiyi geliştirse de bilinci geliştiren bir şey değil. Yani insan bilinci teknolojiyi yarattıktan sonra gelişiyor. Yani önce atom bombasını buluyoruz, atıyoruz. Sonra bunun ahlaklı olup olmadığı üstüne düşünüyoruz. Tabii o sırada yani yüz binlerce Japon ölüyor. Ya da çok donanımlı işte üniversiteler kuruyoruz, mühendisler yetiştiriyoruz. Onlar da size işte kusursuz gaz odaları yapıyor ve insanları fırında yakıyorlar. İnsan fırınları inşa ediyor vesaire. Yani insan bilinci yarattığı şeyden sonra gelişiyor. Yani bir şey buluyor, sonra bu bulduğu şey üzerine düşünüp bu bulduğu şeyin etkilerinin ahlaklı olup olmadığı üzerine kafa patlatıyor. Vesaire vesaire. Yani sadece bir insanı mitten soyutlayıp bilime yönelttiğinizde eşittir süper insan, süper ahlaklı insan, ahlaklı insan falan yetişmiyor. Yani bu da bir formül değil. Hatta Trotsky'nin güzel bir alıntı şeyi var, sözü var burada. Yani bu kitapta değil ama şöyle diyordu. Eğer bugün Moskova'dan New York'u arayabiliyorsak insan evrimi içinde bir şeyler yapmanın zamanı gelmiştir. Yani burada da bahsettiği şey aslında teknolojiyi falan geliştirdik ama bu hani insanı geliştiremedik henüz o kadar. Bundan bahsediyor Trotsky. Yani kıssadan ise kitabın sonunda en sonunda da şundan bahsediyor. Yeni mitlere ihtiyacımız var diyor kitap. Aynı dünyayı paylaştığımız ve bu dünya kaynaklarının kutsal olduğunu bize telkin eden bir mit. Geçen programda da bahsettiğimiz gibi hümanist, insan merkezci, bencil düzeni değiştirip bütün canlıların İçinde adil ve ekolojik bir düzene kavuştuğu bir mit gerekiyor diyor kitap burada da. Tabii böyle denemeler var şu anda aslında. İnsanlar işte veganlar var. Bu konuda veganlar ki eğer felsefi olarak bunu seçmişlerse çok takdir edilesice bir tutumları var veganların. Yani bu felsefeyle düşünüp bunu seçmiş olan veganlardan bahsediyorum. Yoksa sadece işte bana zaten dokunuyor abi deyip vegan olanlardan bahsetmiyorum. Yani kısadan ise dünyayı tasarruflu kullanmak zorundayız. Çünkü bundan başka bir dünya henüz bulduk da gitmeyi bulamadık. Onu bulursak bunun üzerine biraz kafa patlatırız sonra. Evet, ne düşünmüştüm radyo? İyi akşamlar diler. Tüm kainata.
You were running blind, following your feet to try and outrun your fate. Standing in a field of flowers, your voice is the loudest, or hollering your name. Is it paradise only if it blows your mind and then blows away?
Sometimes you will, sometimes you deal, sometimes you have to rob and steal.
Call you a cinema or call it second sight. Now they treat them all the same, and it's the thinnest line they hung you out by. You were holding my hands and say, hey, what if I only ever took what's mine? I wanted to tell them that if I could have led a different life, could have led a different life. But now I need somebody who could ease my mind, need somebody who could ease my mind. Pulling me aside, giving me your last advice, and the whole house shakes. Saying keep it in the family, hide, don't make the mistakes that I did, 'cause it'll weigh your soul away. And I would have tried if only it was black or white, but it's blue and gray.
Sometimes you will, sometimes you deal, sometimes you have to rob and steal.
Call you a cinema, call it second sight. Now they treat them all the same, it's the thinnest line to hang you by. Holding my hands, I'm saying, you know I only ever took what's mine. I wanted to tell them that if I could've led a different life, could've led a different life.